Ayrım 10.
Heyecanlar duygulara oranla daha yoğun, daha şiddetli ve daha sarsıcıdır. Yoğunluk kazandığında temel özelliğinden uzaklaşan pek çok şey gibi duygulardan farklı nitelikler taşırlar. Duygular bilincin denetiminde düzenli ve uyarıcıdırlar. Hiçbir zaman şiddetli sarsıntılara ve şoklara neden olmazlar. Heyecanlarsa düzensizdirler. Yeme azıya almış çılgın bir at gibi her türlü denetimden uzaktırlar. Bu nedenle psişik yapıyı sarsar, normal ve doğru olanı yapma alışkanlığını tanımazlar. Her heyecanı oluşturan bir uyarıcı vardır. Heyecan, bu uyarıcıya karşı gösterilen tepkidir. Uyarıcının kaynağı kişinin içinde veya dışında fiziksel veya tinsel olabilir. Heyecan, eğer ona neden olan uyarıcıyla oranlanamayacak kadar farklıysa anormal olarak kabul edilir. Başlıca heyecan sınıfları ve heyecanların temel özellikleri. Duygu ve heyecanlar ilk çağlardan beri düşünürleri ve bilim adamlarını ilgilendirmiştir. Bu konuda çeşitli tanım, sınıflandırma ve araştırma yapılmıştır. Heyecanların en eski sınıflandırmalarından biri Aristo'ya aittir. O, heyecan ve duyguların tümünü 1. Hazzın egemen olduğu, 2. Tasanın egemen olduğu biçiminde iki bölüm halinde düşünmüştür. Darwin'in kümelendirmesinde ise heyecanlar 1. Coşkunluk yaratanlar, 2. Çökkünlük yaratanlar olarak ikiye ayrılmıştır. Konunun diğer ünlü araştırıcılarından Wundt'un, Lange'in ve Dumas'ın heyecan kümelendirmeleri Darwin'inkine paraleldir. Çağdaş psikoloji de bu görüşü benimser. Dumas heyecanları 1. Aktif heyecanlar, 2. Pasif heyecanlar olarak iki kümede toplar. Her heyecanın değilse bile pek çoğunun hem aktif hem de pasif hali vardır. Uyarıcıya tepki olarak hareketliliğin artmasıyla yaşanan heyecan hallerine aktif haller denir. Genel bir hareketsizlik ve durgunlukla birlikte görülen heyecanlar pasif hallerdir. Dumas'a göre tasa, sevinç ve korkunun hem aktif hem de pasif halleri olabilir. Bu görüşte Wundt ve Darwin'in tanımlamalarına uygundur. Onlar da sevinç, tasa ve korkunun hem çöktürücü hem de coşturucu etkileri olabileceğini belirtmişlerdir. Uyarıcı ve tepkiler büyük sempatik sistemi etkilediği zaman aktif heyecanlar görülür. Kan basıncı artar, sıcaklık yükselir, ter basar. Kalp daha sık atar. Kanda adrenalin ve şeker oranı artar. Böylece kanın pıhtılaşma oranı arttığı gibi beden organik bir atılım içinde hazır olur. Pasif heyecanlarda ise tansiyon düşmesi, kalp atışının hafiflemesi, üşüme ve ürperme tepkileri görülür. Söz gelimi pasif haliyle tasa, birbirine karışmış güçsüzlük, yetersizlik ve halsizlik duygularıdır. Kişi hiçbir şeyden tat almaz, haz duymaz, kırık ve kırgındır. Söz ve davranışları uyuşuktur. Baş öne eğik, omuzlar çökük, kollar sarkık, tüm fiziksel görünümüyle isteksizdir. Bedensel çabalarında olduğu kadar düşünsel etkinlik alanında da büyük bir güçsüzlük göze çarpar. Düşünce, tasarı ve imgelerde bir fakirlik ve yalınlık gözlenir. Kişi melankolik bir izlenim bırakır. Böylelerinde nabız seyrek atar, solunum düzensiz, yavaş ve yüzeyseldir. Heyecanların değeri ve önemi üzerinde en çok tartışılan konular arasındadır. Şiddetli heyecanlar nedenli doğmuş olursa olsun genel bir karışıklık yaratır. Bu hem beden hem de duygu ve bilinç açısından böyledir. Çok şiddetli heyecanlarda bellek doğal etkinliğini yitirir. Algılamalar durur. Beynin denetleme, değerlendirme ve karar verme yetisi felce uğrar. Telkine gelirlilik artar. Yere, ortam ve koşullara uymayı sağlayan genel uyum etkinliği azalır. Heyecan hallerinin ortaya çıkan yeni durumlara uymayı sağlayan birer tehlike çanı olduğunu söyleyenler vardır. Ancak bunun daima doğru olduğunu söylemek güçtür. Heyecanın kazandırdığı taşkın enerji, ani atılım gücü veya donup kalma çoğunlukla hatalı ve istenmeyen sonuçlara yol açar. Çoğu kez bir anlık heyecan kişinin tüm yaşamını alt üst eder. Kapıldığı büyük öfkeye yenilip söylenmeyecek sözleri söyleyenler, yapılmayacak davranışlarda bulunanlar, hatta cinayete sürüklenenler vardır. Büyük bir tutkuya dönüşen sevgi, kişiyi aklın ve mantığın denetiminden çıkarıp normal koşullar altında hiçbir zaman bulunmayacağı davranışlara itebilir. Aşk uğruna büyük özverilerde bulunup mutlu olanlar kadar acı bir yanılgının ve koyu bir mutsuzluğun kucağına düşenler de vardır. Sarsıcı heyecanlar birden ortaya çıkan uyumsuzluklar sonucu bireyi yanlış davranışlara itebilmektedir. Ayrıca bir heyecanın uzun süre etkisi altında kalmak da kişinin psişik dengesini bozar. Savaşta askerlerin sürekli korku ve ölüm endişesi altında kalma sonucu paniğe kapılıp korundukları siperden fırlamaları ve karşı yöne koşmaları yaşanmış olaylardır. Yukarıda verilen örnekte görüldüğü üzere insanlar sürekli olarak duygu ve heyecanlarının etkisinde kalsalardı, bünyeleri buna dayanamazdı. Günlük yaşantımızın ancak çok küçük bir bölümü bu olgularla doludur. Ancak melankolik kişiler duygu ve heyecanları daha sürekli ve derin biçimde yaşarlar. Bazı manyaklarda da bunun tam tersi görülür. Onlar kendilerini sürekli mutlu hissederler. Sarsıcı heyecanların yukarıda anılan olumsuz özelliklerine karşın duygu kabarmaları, küçük duygusal gerilimler gibi hafif heyecanlar bireyi uyuma ve daha olumlu davranışa itebilir. Söz gelimi, fiziksel görünümüne, giyim kuşamına özen göstermeyen bir kız, eğilim duyduğu bir erkeğin ilgisini çekmek ve onun beğenisini kazanabilmek için daha bakımlı ve kendine özen gösteren bir kişi haline gelebilir. Sınıfta arkadaşlar, evde kardeşler arasındaki yarışma ve rekabet kişiyi daha başarılı, daha uyumlu, daha sevimli biri olmaya itebilir. Bir mesleğe, bir sanata ya da bir spor koluna duyulan istek ve hayranlık kişiyi o dalda başarıya ulaştırabilir. Kuşkusuz ılımlı heyecanların ve bilincin denetimi altında yapıcı etkinliklere yönelik coşkuların olumlu yönleri vardır. Pek çok üstün sanat ürünü zeka ve heyecanın ortak yapıtıdır. Bir ressam, şair veya bestekarda olduğu gibi öfke, tasa, özlem, hayranlık, aşk gibi heyecanlar olumlu yöneltildiklerinde yaratıcı ve yapıcı olabilirler. Zeka üzerinde araştırma yapanlar heyecanlılıkla deha arasındaki bağıntıya dikkat çekmişlerdir. İnsan kişiliğinin önemli bir ögesini oluşturan heyecanlılık, karakter bilim kurulduğundan günümüze değin bir ölçü olarak kullanıla gelmiştir. Bazı kişiler diğer insanlara oranla daha kolay heyecanlanırlar. Duyguları daha kolay coşkuya dönüşür. Bunlar duygu ve heyecanlarına egemen olamaz. Onları denetim altında tutamazlar. Aynı uyarımlara başkalarından daha şiddetli ve daha uzun süre tepki gösterirler. Heyecanlı yapı bebeklik ve çocukluk çağında doğal bir fizyolojik özellik olarak bulunur. Çünkü bilinçli yaşamın yöneticisi, duygu ve heyecanların denetleyicisi olan beyin kabuğu bir yetişkininki kadar gelişmiş değildir. Çocuk büyüdükçe fizyolojik gelişme, olgunlaşma ve çevre etkileriyle ket vurma mekanizması güçlenir. Bu da sinir sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. Ancak heyecanlı yapının çocukluk çağını aştığı da olur. Böyle durumlarda yetişkinin yaşamı bilincin denetiminden uzak kalır. Böyle biri duygu ve heyecanlarının elinde sürüklenir durur. Heyecanlı yapı çoğu kez doğuştan ve kalıtımsaldır. Ancak bazen olumsuz aile eğitimi, yaşanılan ortam ve koşullar, kişinin başından geçen olaylar, şoklar, zehirlenmeler, alkolizm, uyuşturucu madde kullanımı, aşırı yorgunluk ve büyük bunalımlarda heyecanlı yapıyı oluşturabilir. Kimilerinde öyle korkular vardır ki bunları bir türlü önleyemezler. Gözle görülebilir geçerli hiçbir neden yokken ateşten, sudan, açık alanlardan, kapalı yerlerde kalmaktan korkarlar. Kendilerini zorladıklarında veya istekleri dışında böyle bir durumla karşılaştıklarında paniğe kapılır ve hatta bayılırlar. Bu tür korkulara fobi adı verilir. Fobilerin etkisi altında kalanlar genel olarak normal kişilerdir. Ancak korkularının nedeni olan ortam, nesne veya varlıkla karşı karşıya geldiklerinde iradelerini yitirirler. Örneğin küçük yaşlardayken bir deprem sonucu göçük altında kalan ancak kurtulan bir genç, aradan uzun yıllar geçmesine karşın sallanma duyumu veren tüm ortam ve durumlarda paniğe kapılıyordu. Salıncakta sallanmak şöyle dursun, tramvay, tren gibi sarsıntılı araçlara, vapura, sandala binemiyordu. Heyecan davranışlarının denetim altında tutulmasındaki en önemli etken küçük yaşlarda görülen eğitimdir. Heyecansal bakımdan çocuklar çoğunlukla ana ve babalarına benzerler. Çocuk, ana ve babanın korktuğu şeylerden korkmaya, hoşlandığı şeylerden hoşlanmaya eğilimlidir. Bu bağıntı taklit ve benimseme ile ilgilidir. Yetişkinlerde görülen birçok korkunun kaynağı da çocukluk çağı yaşantılarında ve o dönemde verilen uygunsuz cinsel eğitimdedir. cinsel etkinlikler ve alışkanlıklar konusunda açık, dürüst ve akılcı eğitim, sağlıklı kişilik yapısının temel öğelerinden biridir. İçinde yaşanılan toplum, bireylerin heyecansal davranışlarını büyük ölçüde denetler. Toplumun çizdiği sınırı aşan heyecansal tepkilere herkes kötü gözle bakar. Heyecansal davranışların ölçülerini veren toplum, aynı zamanda bunların yerini, biçimini, koşullarını da belirler. Öyle ki, kimi kere doğal ve içten gelen içgüdüsel heyecanlara ters düşen tepkilerde bulunmaya bireylerini zorladığı olur. Söz gelimi herkes ölümden korkar ve ölmekten kaçınır. Ancak savaşta cesur davranmak ve ölüme doğru milli heyecanlar içinde atılacak biçimde koşullanır. Eskiden beri kadınların erkeklere oranla duygu ve heyecanlara daha açık, daha duyarlı bir yapıya sahip olduğu ileri sürülür. Yetişkinler dünyasında yapılan gözlemler de genellikle bu yargıyı doğrular. Ancak bunun nedeni biyolojik yapının dışında olamaz mı? Kadın annelik görevi nedeniyle sevgi, sevecenlik ve özveri niteliklerini yapısal bir eğilim olarak taşısa bile onun doğasına mal edilen heyecansal zayıflıklarda ailenin ve toplumun etkisi büyüktür. Bebeklik ve ilk çocukluk çağlarına inildiğinde kızlar ve oğlanlar arasında duygu ve heyecanlarda anlamlı hiçbir farkın bulunmadığı görülür. Araştırmalar, ilerleyen yaşla birlikte öğrenmenin heyecanlar üzerindeki etkilerinin büyük olduğunu göstermiştir. Kız olsun erkek olsun tüm küçük çocuklar daha sonra farklı heyecanlar duyacakları, durum ve varlıklar karşısında başlangıçta ilgiden başka hiçbir şey duymazlar. Bir top, bir bebek, bir yılan, bir kedi onlar için eş değer taşır. Gelişmeyle birlikte heyecanlar da farklılaşır, heyecan davranışları da. Bireylerin heyecan tepkilerinde cinslerine göre farklar belirmeye başlar. Giderek bu farklar derinleşir ve cinse özgü nitelikler kazanır. Kız çocuğun sevdiği oyunlarla oğlan çocukların sevdiği oyunlar, genç kızın heyecan duyduğu filmlerle delikanlının heyecan duyduğu filmler başka başkadır. Cinsler arasındaki bu ve benzeri heyecansal farklılıklar büyük ölçüde toplumun etkisiyle oluşmuştur. Çünkü oğlan çocuklar düşüp kalktıklarında ağlamamaya, acıya, zorluklara karşı dirençli olmaya, güçlüklere karşı koymaya kız çocuklardan daha çok zorlanır. Güçlü, atak ve gözü pek davrandıklarında sırtları sıvazlanır. Buna karşın kızlardan sevecen, yumuşak, sevimli ve kibar olmaları istenir. Birer küçük hanım ve anne olarak yetişmeleri beklenir. Bu kalıba uydukları ölçüde övülür, beğenilir, aksi halde yerilip ayıplanır. Değişik ölçülerde de olsa her birey, cinsiyet farkı gözetilmeksizin ilk çocukluk çağlarından başlanarak duygu ve heyecanlarını denetim altında tutmaya zorlanmıştır. Çünkü yaşamın koşulları bunu zorunlu kılmaktadır. Herhangi bir zorlukla karşılaşıldığında yılıp gözyaşlarıyla geri çekilmek, çok kızılan birine bağırıp çağırarak saldırmak, ilk bakışta hayran olduğunuz birisine duygularımızı tüm çıplaklığıyla açıklamak, başkalarına sağladığımız üstünlükten duyduğumuz sevinci coşkuyla haykırmak, toplum kurallarına uygun olmadığı gibi kişiye yarar da sağlamaz. Genç kız tüm insanlar gibi öfke ve kızgınlığın ne olduğunu bilir. Öfkeyi tatmadan yaşamış bir insanın varlığı düşünülemez. Ancak herkes gibi o da öğrenmiştir ki, öfke ve kızgınlığı açıkça göstermek, dışa vurmak tehlikelidir, yararsızdır. Bu duyguyu saklamak, belli etmemek gerekir. Yalnızca öfke değil, kıskanma, karşı cinse duyulan yakınlık, aşk gibi genç için çok doğal olan pek çok duygu da içten geldiğince dışa yansıtılamaz. Toplum baskısının yarattığı bu öz denetime bastırma genç kızda bazı pesişik gerginliklere ve bilinçaltı birikimlere neden olabilir. Duygu ve heyecanların bu zorunlu denetimi genç kızı bazen öylesine sarsar ki duygusal patlamalar meydana gelir. Bazen de heyecan ve duygularını yalnız dışarıdan değil kendi bilincinden de kaçırır, bilinçaltına iter. Belli bir alandaki duygularıyla bağlantısını keser. Genç kız o duygu ya da heyecan alanında kendini tümüyle boş, şaşkın ve kararsız hisseder. Herhalde ağlayıp bağırmam, çağırmam gerekiyor ama hiçbir şey hissetmiyorum veya sevip sevmediğimi bile bilemiyorum, içimde hiçbir şey duymuyorum gibi bir duyarsızlık hali gösterir. Bu tür olgular çoğunlukla bilinçsiz eğitimin, aşırı baskıların, sarsıntı ve şokların sonucu olarak ortaya çıkar. Cinsel içerikli endişeler, korku ve fobiler gibi cinsel soğukluk da genç kızlar arasında yaygın olarak görülen psişik bozukluklardandır. Burada cinsel istek ve heyecan öylesine bastırılmıştır ki genç kız ona ulaşamamaktadır. Uyumlu, başarılı ve mutlu yaşamak amacıyla kazandırılmak istenen duygu ve heyecan denetimi için sarsıcı baskılara, şok etkisi uyandıracak korkutma ve zorlamalara başvurulması, beklenen olumlu sonuç yerine çoğu kez denetim eksikliğinin neden olabileceğinden daha kötü sonuçlara yol açmaktadır. Eğitimin her dalında olduğu gibi duygu ve heyecanların denetim eğitimi de daima ılımlı, açıklayıcı, özendirici ve benimsetici olmalıdır. Olgunluğa uzanan zaman süreci oldukça uzundur. İnsanların büyük bir çoğunluğu bu olgunluğa yetişkinliğin ileri dönemlerinde dahi eremezler. Kaldı ki uyumlu bir yaşam için heyecanlarda tam bir olgunluk gerekli de değildir. Anormal boyutlara varmayan heyecan yaşama çekicilik ve orijinallik katar. Zaman ve yaşamın bizzat kendi heyecanları denetleme eğitiminin en usta öğreticisidir. Bunu büyük bir beceriyle sivrilikleri, köşeleri aşındırarak, duyarlılıkları nasırlandırarak sağlar. Genç kızın ard arda yaşadığı birbirinin benzeri duygu ve heyecanlar psişik yapıda bir alışkanlık, bir dayanıklılık yaratır. İlk kez yaşandığında çok olağanüstü bulduğu şeyler tekrarlanmalar sonucu giderek olağan gelmeye başlar. Genç kız böylece aşırı duyarlılıktan kurtulur. Bilinci, duyguları üzerinde daha çok egemen olur. İnsanın doğası onun geleceğe en iyi biçimde hazırlanmasını sağlar. Çocuklukta ana baba, arkadaş sevgileriyle ilk duygusal bağımlılıklarını yaşayan, önergenlikte platonik düzeyde de olsa sık sık aşık olan ve karşı cinse ilgi duyan kız, kazandığı bu deneyimlerle sevme duygularını denetleyecek beceriyi sınırlı bir ölçüde de olsa kazanır. Böylece gerçek aşkı bulduğunda onu büyük bir olasılıkla geleceğe uygun biçimde değerlendirir. Aşk heyecanını bilincinin denetimiyle yönlendirerek mutlu bir birleşmeyi aile kurumu içinde gerçekleştirir. Sevgi, aşk, sevecenlik, tutku, acı, ıstırap, keder, öfke, kıskançlık, düşmanlık, korku, endişe, tasa. Bunlar insan yaşamını bir çember içinde tutan, onu an be an attığı ateşli oklarla uyaran duygu ve heyecanlar. Üzerlerinde ne denli egemenlik kurulmaya çalışılırsa çalışılsın, insan kişiliğini bir hamur gibi yoğuran, ona biçim veren ve ket vuran onlardır. Genç kız bu duyguları nasıl yaşar, onlardan nasıl etkilenir? Bunları bilmek, genç kızı daha iyi tanımak için gereklidir. Sevgi, aşk ve sevecenlik. Sevmek ve sevilmek, insan yaşamının güçlü ve vazgeçilmez duygularından biridir. Bu duygunun bebeklikten itibaren karşılanıp karşılanmaması, karşılanış biçimi ve oranı, bireyin kişilik oluşumunu derinden etkiler. Ana ve baba sevgisinden yoksun olarak çocuk bakım evlerinde yetişen çocuklar birer yetişkin olduklarında çoğunlukla sevmede, gösterilen sevgiyi anlama ve değerlendirmede güçlük çekerler. Aile içinde aşırı boyutlara varan sevgi ve hoşgörü de aynı ölçüde zararlı olur. Bilinçsiz bir sevgi ve sevecenliğe boğulan, tüm kusurları ve yanlışlarıyla hoş görülüp şımartılan çocuk, kazanması gereken iyiyi ve kötüyü ayırt etme yetisinden yoksun kalır. Aşırı koruma ve esirgeme, yetenek ve becerilerin gelişmesini engeller, cılızlaştırır, yok eder, savaşım ve atılım gücünü öldürür. Çocuk doğduğunda tam bir yetersizlik içindedir. Ailesinin yakın ilgi ve bakımına muhtaçtır. Yaşaması buna bağlıdır. Ancak eksiksiz bir gelişim için çocuğun fizyolojik gereksinmelerinin karşılanması kadar sevgi ve şefkat görmesi de zorunludur. Yetimhanelerde büyüyen çocukların tüm fizyolojik gereksinimleri karşılandığı halde gelişme bozukluğu göstermelerinin tek nedeni yeterli sevgiden yoksun oluşlarıdır. Bu çocuklara gereken ilgi ve sevgi özel hemşirelerle sağlandığında ortaya çıkan biyolojik arazların kaybolduğu gözlenmiştir. Çocuk aile içinde canlı, sıcak, içten ve uyumlu bir sevgiyle büyümelidir. Bu sevgi bilinçli olmalı, çocukluğun etkinliklerine, deneyim girişimlerine engel olunmamalıdır. Ergenliğe böyle bir sevgiyle ulaşan çocuk kendine güvenen, kendi yolunu çizebilen, olumlu ve uyumlu bir kişilik geliştirme şansına sahiptir. Çocuğunu sevgiyle esirgeyen ana baba aynı zamanda onun kendini bulmasına, gücünü ve yeteneklerini ölçüp değerlendirmesine, ilgi ve eğilimlerini ortaya dökmesine, araştırmasına, deneyip yanılmasına, beceriksiz davranışlarla bir deneyden ötekine geçmesine, böyle yaşamı keşfetmesine olanak tanımalıdır. Sevginin bir başka sonucu da kendine ve başkalarına karşı güven duymayı sağlamasıdır. Güven duygusunun egemen olduğu kişi kendini rahat ve derin bir dinginlik içinde hisseder. Başkalarını sevmeyi, onlara güvenmeyi öğrenir. Kişi ve toplum arasındaki ilişkilerde sevgi, pratik açıdan büyük bir anlam ve değere sahiptir. Nasıl nefret yeni nefretler doğurursa, sevgi de yeni sevgilerin anasıdır. Sevgiyle büyüyenler başkalarına da sevgi duyar ve sevgi gösterirler. Dışarıya verilen sevgi kesinlikle kaynağına yeni yansımalar getirir. Tüm ince davranışların, olumlu duyguların, kibarlığın kaynağı sevgidir. Sevgi, saldırganlığa ve düşmanlığa karşı aşılması güç bir settir. Sevgi uzlaştırıcı, iyileştirici ve onarıcıdır. Kızgınlıkları giderici, birleştirici ve yatıştırıcıdır. İnsanları birbirine yaklaştırıcı, yakınlaştırıcı ve kaynaştırıcıdır. Sevgi, yaratıcı, bütünleyici ve tamamlayıcıdır. Bebekliğinden beri korunan, esirgenen ve sevilen kız giderek bir genç kız olur. Artık yetişkinler gibi giyinmek, onlar gibi davranmak, özgür olmak arzusundadır. Kendisine fazla karışılmamasını, kişiliğine saygı duyulmasını istemektedir. Sosyal ilişkiler ve sevgi alanında daha geniş bir ufka sahip olmak, karşı cinsi tanımak emelindedir. Anne ve baba ile ilişkiler eski sıcaklığını bir ölçüde de olsa yitirmeye, kopmanın ilk belirtileri görülmeye başlamıştır. Artık özellik istediğini davranışlarıyla gösteren, her isteğe eskisi gibi uyum göstermeyen, yönetilmekten hoşlanmayan, yaptırımlara karşı çıkan bir kişilik belirmektedir. Genç kızın bu dış görünüşünün altında kendinin bile görmek istemediği bir yön gizlidir. Boy post belki ana babanınkine de geçmiştir ancak benliği bazı yönleriyle hala çocuktur. Yeni okyanuslara açılmaya hazırlanmaktadır ama palamarlar daha babalardan çözülmemiş ve yelkenler henüz rüzgarla şişmemiştir. O hala derin bir şekilde ana ve baba tarafından sevilmek gereksinimindedir. Ana ve babayla çatışan davranışlarında bilincine varmak istemediği bir eksiklik, bir sevgi özlemi gizlidir. Çünkü bu sevginin yerini dolduracak başka bir sevgiyi henüz bulamamıştır. Ergen olsun, yetişkin olsun hiçbir insan sevgi göreceği ve sevgiyle bağlanacağı biri olmadan sağlıklı ve normal bir yaşam süremez. Amaç yalnızca sevilmek değil, bir sevgiyi paylaşmak, sevilmek ve sevmektir. Çünkü sevmek de sevilmek kadar köklü, kaynağı insanın doğasında ve onun daha ilk ilişkilerinde yatan bir eylemdir. Sevme yetisi, insanın kendisiyle birlikte getirdiği ileri sürülen yaşama, kendini koruma, cinsellik ve yıkıcılık güdüleri gibi insan yaratılışında bulunur. Bu böyle olmasa da annenin göğsüne açlık güdüsüyle yönelen çocuk, onda sütle birlikte sevgiyi de tadar. Çocuk ana göğsünde sütü bulduğunda açlık duygusu yerini doyumun sağladığı hazza bırakır.